TRT 24 YouTube kanalındasınız. Nedim Hazar'ın yazdığı Gündem Kahinleri, Ahir Zaman Maydanozları, Melahim Çağı 15 başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Çıkan kısmın özeti, kehanet inanılmaz çekiciliği olan bir girdap. Meraklılarını da, kahinlerini de kendi içine öylesine alıyor ki, eğer şansı yaver gitmezse kahinin, tarihin çöplüğüne atılıveriyor. Kehanetle ilgili çok boyutlu yaptığımız okumalarda güncele geldik ve postmodern kahinlerden bazılarının hikayelerine bakacağız. Bazen insanın ağzından çıkan bir cümle çevresinde o kadar geniş yankı uyandırır ki sonucunu kimsenin kestiremeyeceği noktalara savurabilir sahibini. Özellikle afet, büyük belalar ve musibetler anında çıkışsız kalan kalabalıklar için böylesi durumlar hiç ıskalanmaz ve anlık kahramanlar, kahinler ortaya çıkar. Bunun en çarpıcı örneği olarak 1999 depremiyle başlayan ve deprem kahinleri diyebileceğimiz bir grubun oluşmasıyla neticelenen süreci gösterebiliriz. O güne kadar ülkenin adını sanını duymadığı pek çok isim bir anda medyatik olmuştu. Olayın üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen şöhretini hala o depreme borçlu olan insanların bulunması, Andy Warhol'un "Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak" cümlesiyle açıklanacak gibi değildir. Televizyon için belgesel çekimleri yaptığım bir dönemde hayata geçiremediğim projelerimden biri de "Bilmiyorum" isimli bir röportaj belgesel programıydı. Yapılan bir araştırmaya göre Türklerin en az kullandığı kelimelerden biriydi "bilmiyorum". Ne sorarsanız sorun, mutlaka bir cevap alıyordunuz Türk milletinden. "Bu meselede bir fikrim yok, çünkü bilgim yok" diyebilen insan neredeyse hiç yoktu. Onlarca kanalda her gün yapılan yüze yakın tartışma ve stüdyo programında bugüne kadar daha bir kişinin bile "çok haklısınız, ben konuda bilgisizmişim, aydınlattığınız için teşekkür ederim" diyeni ne gördüm ne de duydum. İlginç bir anımı anlatayım. Aktüel Dergisi'nin 20 Mayıs 1993'te hazırladığı "Medya Maydanozları" başlıklı dosya yayınlanmıştı. Dergi, söz konusu dosya haberde olmayan bir hastalık üretmişti. Etnodertin, etnik ve dert kelimelerinin bileşkesinden oluşan bu uyduruk hastalıkla ilgili dönemin yazarlarına fikirleri sorulmuştu ve inanılmaz geri dönüşler alınmıştı. Medya Maydanozları diye isimlendirilen ve Tonga'ya düşen kişiler arasında Abdurrahman Dilipak da bulunuyordu. Dilipak'ın cevabı oldukça ilginçti. Çevre faktörleriyle ozon tabakasının delinmesinin psikolojik faktörlerle birleşmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Güneydoğu'da görülmemesinin sebebi burada terörle bunun dışa vuruluyor olması. Ancak Karadeniz'de zaten Natasha sendromu var. İnsanlar içine kapanıyor. Bu yüzden deri hastalığı olarak dışa vuruyor. Kızılderililer hakkında okuduğum kitaplarda bu hastalıktan bahsediliyordu. Dergi, Dilipak'ın acil olarak seyahate çıktığından dolayı aceleyle cevap verdiği için içine sinmediğini ve gittiği Zürih'ten konuyla ilgili açıklamayı faksla tamamladığını yazıyordu. Şöyle diyordu Zürih'ten yolladığı faksta Dilipak: "Etnodertin sorunu dünyada ilk kez karşılaşılan bir sorun değil. Afrika'da, Amerika'da, Asya'da, kara, kızıl ve sarı ırk bu sorunu büyük ölçüde yaşadı. Sorun, psikosomatik öğeler taşıyor. Sorunun bu şekilde alerjik nitelikli tezahürünü hazırlayan başka faktörler söz konusu. Hastalığın Güneydoğu'da değil de Karadeniz'de kadınlar arasında tezahürü tamamlayıcı şartlar açısından önem taşıyor. Mesela Çernobil ya da ozon tabakası, ekolojik faktörler, Natasha sendromu, beslenme bozukluğu, hormonal faktörler, biyokimyasal sebepler bu süreci ajite etmiş olabilir." Bunu Zaman Gazetesi'nde yazdıktan sonra Abdurrahman Dilipak'tan bir mail almıştım. Dilipak, olayın iç yüzünü bilmediğimi ve kendisinin uluslararası bir komploya kurban gittiğini, derginin haberi yazan bayan muhabirinin kendisini arayıp bunu söyleyerek özür dilediğini yazdı. "İyi ama bu haberi hazırlayan kişi bir bayan değildi ki, aksine haberi yapan kişinin kendisinin iyi tanıdığı, son dönemde AKP ve Davutoğlu çevresine danışmanlıklarıyla bilinen Atılgan Bayar olduğunu unutmuş. Yine boşa sallamıştı Dilipak. Türk medyası Tayyip Erdoğan döneminde %95 iktidara bağımlı bir hale geldikten sonra, ekranlarda konu ne olursa olsun her konuda fikri olan bir grup uzman türemesiyle tarihe geçecek bir dönem yaşadı. Bir hafta önce silahlı kuvvetlerin Suriye'ye asker çıkarmasını, hava harp stratejilerini konuşan aynı isimler bir hafta sonra deprem uzmanı kesiliyorlardı. Aynı ekip, koronavirüs günlerinde birdenbire mikrobiyolog ve virüs uzmanı kesilmişti. Kendisini Ergenekon'a maşa etmekten başka hiçbir özelliği olmayanlardan tutun da, bu olağanüstü süreçte aldığı hukuk eğitimini paspas eden akademisyenine kadar onlarca her konunun uzmanı gün aşırı ekranlarda hala cirit atmakta. 14 Mart 2020 akşamı Habertürk televizyonu ekranında her konunun uzmanları yerlerini almış, koronavirüsünü tartışıyorlardı. Kanalın kadrolu her konunun uzmanı isimler yerlerini almıştı. Bu kez yayıncı kuruluş bir değişikliğe gitmiş ve gerçekten işin uzmanı bir bilim insanını da çağırmıştı. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, stüdyoda bu işin uzmanı yokmuş gibi sözü alan sınırsız bir şekilde atıp tutuyor, doğru yanlış iç içe izleyiciyi zihin fesadına sürüklüyordu ki programda tartışılan konunun kendi uzmanlık alanı olduğunu belirten Ceyhan, programda yanlış bilgiler aktarıldığını söyleyen Mehmet Ceyhan Hoca artık dayanamadı ve söze girdi. Bu ortamda tartışmayı doğru bulmuyorum. Herkesin fikri kendinedir. Onkoloji ile ilgili bir konu tartışılsaydı ben gelmezdim diyen Ceyhan şu ifadeleri kullandı. Yazın ilaç çıkacağını söylediniz. Bunu söylemek mümkün değil. Farmakoloji uzmanı olmanız Haziran'da ilaç çıkacak demenizi kolaylaştıracak bir şey değil. İnsanları yanlış şeyler söyleyip ümitlendirmek yanlış. Konuşulan konu sadece benim alanım. Yanlış şeyler söylendi. Bu şekilde bir tartışma ortamı olduğunu bilmediğim için geldim. Ben buraya söylenen gazete haberini düzeltmek için gelmedim. Bir programda ya da bir konferansta alınabilecek mesaj sayısı maksimum 5'tir. Koronavirüs salgını için 6 kişiden biri olacaksam zaten gelmem. Bu yeni çıkan bir virüs. Gripten farklı olarak bu önlemler alınıyor. Kusura bakmayın, bu ortamda tartışmayacağım, gidiyorum. Siz bu enfeksiyon salgınını farklı yönlerle tartışmaya devam edin, diyerek yayını terk etti. Yoksa Darwin haklı mıydı? Medya meşhuru olmanın enteresan bir etkisi var insanda. Son derece aklı başında adamlar bir süre sonra ekranın verdiği o sihirli ruh haliyle kendileri olmaktan çıkıp bambaşka birine dönüşebiliyorlar. Söz konusu durum bir felaketse uzman kişi ister istemez bir kahine dönüştürülüyor. Koronavirüs süreci irili ufaklı onlarca nevzuhur kahin üretti. Halbuki bu isimler süreçten önce son derece aklı başında ve kendi halinde insanlardı. Önce şu tespiti yapmak elzem. Bilim insanı ya da uzman yahut doktor. Herkes her şeyi bilecek diye bir durum yok şüphesiz. Burada bahsini ettiğimiz insanlar ekranın ve kamuoyunun cazibesine kapılmadan önce hepsi aklı başında, işinde gücünde, biliminde insanlardı şüphesiz. Ancak ekran nasıl bir şeyse sanki tersine bir Darwin teorisi gerçekleşiyor ve koca koca ciddi adamları birer ekran şebeğine çeviriyordu. Korona kahinleri. Şüphesiz yeryüzündeki hiç kimse birkaç ay önce sorulsa böylesine büyük bir salgın ve belayla karşılaşacağımızı bilemezdi. Salgınla beraber sadece halk değil, medya, hatta sağlık sektörü bile hazırlıksız ve dehşetli bir şaşkınlıkla karşıladı. Bu sebeple önce Canan Karatay gibi klasik anlamda medyatik olan ama dişe dokunur bilimsel bir yönü olmayan popüler isimlerle başladılar bu sürecin kehanetlerini oluşturmakta. Sonra yeni yeni isimler ekranda belirmeye başladı. Bazı eski isimler de akademik titirlerini riske etme pahasına saçma sapan kehanetlerde bulundular. Bunlardan biri mesela Profesör Doktor Rasim Küçükusta'ydı. Sosyal medyada Fransa'da yaşayan İranlı bir aktriste ait olduğu söylenen bir ses kaydı dolaştı. Gerçi ünlü oyuncu o sesin kendisine ait olmadığını açıkladı ama artık sanal ortamda dolaşıma girmişti bile. Ses kaydında koronavirüse karşı bir doktorun burnunuza kurutma makinesiyle sıcak hava tutarsanız virüs ölür dediği söyleniyordu. Profesör Küçükusta bu dedikoduyu önemsedi ve bu konuda bir yazı yazdı. Doğruluğunun ispatlanmadığını ama yanlışlığının da kanıtlanmadığını söyleyerek denenebileceğini ima etti Küçükusta. Bu yazıdan sonra insanlar burunlarına sıcak hava tuttular mı bilinmez ama bilimin popülizm uğruna insanı getirdiği nokta açısından ibretlikti. Medyada ne olursa olsun, görünme bağımlılığının kurbanlarından biri de kanser uzmanı doçent doktor Yavuz Dizdar oldu. Dizdar geçtiğimiz yıllarda kanserle ilgili yaptığı sivri açıklamalarla mesleğine ihanet ediyor suçlamasına muhatap olmuştu. Koronavirüsü dolayısıyla kamera karşısına geçti ve epey alaycı bir üslupla mesleğine biraz da tiyatroculuk ekleyerek "Neymiş efendim, yarasa çorbası yapılmış, virüs bulaşmış, ha ha hay" diye görüş bildirdi. Dizdar'a göre sadece Türkiye değil, bütün dünya koronavirüsü meselesini çok abartıyordu. Bu kaydı yaptığından birkaç gün sonra yine benzer bir şekilde "Bu virüs ciddi bir şey değildir" içerikli bir konuşmayla kendinden alabildiğince emin bir üslupla açıklamalarda bulundu. Ancak işin rengi öyle değildi ve dünyanın tamamı karantinaya gitmeye başlayınca Oğuz Hoca da ufaktan çark etmeye başlamıştı. Nihayet 28 Mart 2020'de durumun çok ciddi olduğunu ve herkesin dikkat etmesi gerektiğini açıkladı ama artık ona inanacak pek kimse kalmamıştı açıkçası. Bilim insanıyla kahinlik arasındaki o şeffaf eşiği aşmış ve maalesef bunun bedelini unutulmaya terk edilerek görmüştü. Bu satırların yazarı için en büyük hayal kırıklığı ise gencecik bir doktor olan doçent Oytun Erbaş oldu. Medyada yer aldığı ilk videolarında kendinden emin bir şekilde bilimsel konuşan, akla ve verilere göre görüş bildiren doçent Erbaş, bir süre sonra konuşmalarında "babacım, abicimli" samimiyet içeren ifadelerle koronavirüsü en küçümseyen insanlardan biri oldu. Önüne uzatılan her mikrofona çekinmeden konuşan Oytun Erbaş bir süre sonra son dönemin en popüler medya maydanozlarından olmuştu. 5 Mart'ta medyaya yaptığı açıklama mesleki kariyeri açısından bir kırılma anıydı. Şöyle diyordu fizyoloji uzmanı doçent Oytun Erbaş: "Koronavirüsün şu ana kadar yayılım bölgesi Wuhan ve çevresi, yani Çin. Bu bölgedeki genetik kökeni ortak insanları yakalıyor. Bunlar daha çok sarı ırk ve kısa boylu insanlar. Yapılan çalışmalarda virüsün akciğerde tutunduğu protein Asya ırkında daha fazla. Beyaz ve siyah ırklarda ise 6'da 1 oranında daha az. Onun için buralarda görülse bile çok daha az görülecektir ve hafif geçecektir. Koronavirüs Türkiye'ye de gelebilir ama asla Çin'deki gibi salgın yapmaz." Hızını alamayıp vaka sayısı kehanetinde de bulunan Erbaş, asla bir hızlı yayılım beklemediğini, Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşündüğünü söyledikten sonra en fazla 10 ya da 20 vaka olabilir tahmininde bulunmuştu. Şu andaki durumsa malum. Son gelişmelerden sonra sosyal medyadaki tüm paylaşımlarını silen doçent doktor Oytun Erbaş da sessizliğe gömüldü. Medyanın baş döndürücü cazibesine kapılmış ve kehanetiyle kendini bitirmişti, diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.